Ayrım 3.
Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti üzerine sana biat ederim. Halife Hasan olarak sıcacık uzanan ama Hazreti Hasan olarak geri çektiğinde buz gibi olmuş ellerini karnı üzerinde birleştirip başı önde çıktı camiden. Henüz cami avlusunu tüketip Kufe sokaklarına çıkmamıştı ki bir el dokundu omuzuna. Başını kurumuş bir ağaçtan koparılan dal gibi çevirdi adam. "Söyle ne istersin benden?" diye konuşabildi. "Ben Halife Muaviye'nin adamıyım," dedi incecik bir adam. "Ey Kufeli," dedi Hazreti Hasan, "Vakkas değil misin sen? Ne çabuk da olmuşsun Muaviye'nin adamı." Vakkas utancından başını öne eğdi. "Ben elçiyim," dedi. "Elçiye bilirsin, zeval olmaz. Halifemiz der ki, Hazreti Ali'nin bir de Hüseyin isminde oğlu vardır. Görülmemiştir biatımda. Tören bitmeden kardeşini de göndersin Hasan." Hazreti Hasan yürüdü mü? Hazreti Hasan uçtu mu? Hazreti Hasan yer yarıldı, yerin altına mı girdi? Anlaşılamadı. Halife Muaviye ordusu önünde Kufe sokaklarında Şam'a ulaşmak için ilerlemekteydi. Müminlerin emiri olarak atı üzerinde çevresine baktıkça biat etmişlere gülümsüyordu. Gülümseyişinde onurlandırılmış, yüceltilmiş insanların coşkunluğundan çok Hazreti Hasan'ın başına gelmiş olanlar onu düşündürüyor, insan ruhundaki karanlık dehlizlerde gerçeği bulmaya çalışıyordu. Hazreti Hasan hakkı olan halifelikten neden vazgeçmek zorunda kalmıştı? Daha önemlisi, Hazreti Hasan'ı halife seçenler neden bunun kendisine dönmüşlerdi? Kufe halkı geçtiği yollarda önünde eğilirken kendisinden ne bekliyorlardı? "Ya müminlerin emiri," dedi bu sıra yanı başına sokulan kumandanı amir oğlu Abdullah. "Duyduğum Hasan Kufe'yi terk etmeye hazırlanırmış. Medine'ye gitmekmiş niyeti. Yenilginin böylesine acıdır değil mi ya emirlerin emiri?" Halife Muaviye ne atını durdurttu ne de sesten yana başını çevirdi. Kolunun birisini uzatıp kalabalığı mimledi. "Kim bunlar?" diye sordu sonra. "Sana, senin büyüklüğüne inanmış, sana boyun eğmiş halk," dedi amiroğlu Abdullah. "Bu halk Hasan'a da inanmıştı," dedi Muaviye. "Doğrudur, halk inanır ama halka da nereye kadar inanmak gerekir? Bunu da yönetenlerin iyi hesap etmesi gerekir. Halk gücün gölgesinde kaldıkça susar. Fermanlar da önemlidir. İster gökyüzü ister yeryüzü olsun. Bu fermanlara halkı bir güzel inandırmak gerekir. Yani fermanların mutlak olduğuna, kutsal olduğuna inandırmalıdır halkı. Bu sağlanabilirse gerisi yağdan kıl çekmektir ya kumandan. Gün gelir birisi baş kaldırırsa, sanılır ki fermanlara baş kaldırmıştır o. Oysa baş kaldıranın gerçek niyeti fermanların arkasına sinmiş yöneticilerdir. Ama baş kaldırıcı derdini anlatamadan başını kaybeder." Kufe sokakları tükenmişti. Önlerinde kendilerini Şam'a kadar götürecek uzun, upuzun yollar uzanıyordu. "Ya müminler emiri," dedi Abdullah. "Hasan ki fermanlara bağlılığıyla ünlüdür. Neden yenildi öyleyse?" Atını bu kez durdurdu Halife Muaviye. "Sen ki," dedi, "önde gelen kumandanımsındır. Yılların tecrübesinden süzülen baldan nasiplenmelisin. Her kim ki halkı yönetmek üzere öne atılmıştır, bir değil, iki kılıçla dolaşmalıdır. Hele halkı bir tarafa bırak, dön ve arkana bak. Binlerce asker şaşmaz bir disiplinle bizleri izliyor. Neden başkalarını değil de bizleri izliyorlar? Çünkü gücümüze inanıyorlar. Gücümüzden paylarına düşecekleri toplamak üzere arkamıza düşmüşlerdir. Hasan'ın ordusu neden çözüldü? Neden çil yavrusu gibi dağıldı? Neden baş kaldırdı kendisine? Hatta ona baş kaldıranlardan birçokları neden şimdi arkamızda en inanmışlar gibi yürümektedir? Ki onlara öl desen ölür, vur desen vururlar. Aynı insanlar değil mi bunlar? Hasan'a güvenmediler. Hasan'ın iki değil bir kılıcı vardı çünkü. Devran değişiyor ya amiroğlu Abdullah. Ölüp öteki dünyaya varabilmek için bile bir ömür vardır Ademoğlunun önünde. Yani ölünceye kadar nasıl yaşanacak? Bunu düşündün mü hiç? Dediğim gibi, başı çekenler iki kılıçlı olmalı. Bir kılıçlı ulular insanlara yetmez oldu artık. Dön, dön bir defa daha, bak orduya. Ucu bucağı görünmüyor ya halifemiz, dedi amiroğlu. Halife balı zehire katmışçasına konuştu. Kılıcını ver bana, dedi. Kumandan amiroğlu Abdullah şaşırmış kılıcını uzattı. İşte böyle, dedi halife Muaviye. Kendi kılıcını gökyüzüne, amiroğlu Abdullah'ın kılıcını yere doğru uzatırken, yere doğru olan, yani şu kılıçla vuracaksın, öldüreceksin. Hasat biçer gibi, ganimetler toplayıp dağıtacaksın halkına. İki kendini ayırırken, birisini de dağıtacaksın ki, öteki kılıcında göğe değebilsin. Yani yerle gökyüzünü birleştiremezsen, kaybedersin gücünü. Bak, şu uzaktan gelen develeri görüyor musun? Görüyorum ey emirim, dedi amiroğlu Abdullah. Develerden de öğreneceğimiz, ibret alacağımız çok şey vardır kumandan, dedi halife. Deveye çök dersin çöker, kalk dersin kalkar, yürü dersin yürür, çöllere vurursun yüküyle gık demez. Aç susuz yürür günlerce, bu onun sabrıdır. Dinlere destan sabrıdır, halk da sabırlıdır. Ama bir de kim diye bir şey vardır, devede de halkta da. İster deve olsun, isterse halktan birisi, yanındakine, karşısındakine yapılan eziyeti, haksızlığı görmemezlikten gelir. Ne zaman ki kendi canları yanar, işte o zaman öfkelenip kinlenirler. Sahibine kinlenmiş deveyi ne yaparlar kumandan? Şey, kervanın en arkasına bağlarlar emirim, dedi Abdullah. Olmaz, olmaz diye başını salladı halife. O eskidendi kumandan, eskiden. Şimdilerde sahibine kinlenmiş bir deve görürsen, ki bazen en önde yürüyen, kervana yol gösteren eşek de çıldırtabilir bir deveyi. İşte o zaman doğru mezbahaya. Kes ve yok etki, başkalarına kötü örnek olmasın. İnsanlara da böyle davranmalısın. Birisi humurdanır mı oldu, vur başını. Vur ki ibret olsun baş kaldıraya niyet tutmuşlara da. Sen ol ey Abdullah. Her zaman sabırla kiyini terazinin iki kefesinde altın tartar gibi tart. Sakın ola biri öbüründen ağır basmasın. Sabrı ağır çektirirsen miskinlik başlar. Öfkeyi ağır çektirirsen kendinden olursun. Dengeyi, bu dengeyi tutturmakta her kula nasip olmaz hani. Sıkışır kalırsın durduk yerde. İşte o zaman da fetihlere çık. Vur gel, topla ve dağıt. Bu avucuna koyduklarını öbür avucunda azaltarak da olsa dağıt. Yeter ki dağıt ve doyur. Kimse hesap sormaz senden. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Senin adına da kendi adına da ölür ve öldürür. Ama az da olsa payını ister. İşte azar azı olmayı da gökyüzüne uzanan kılıcınla sağlayabilirsin. Değirmenin suyunu hesap etmez ya. Bardağındaki bir damla suya uzanırsan gülümser, boyun eğiyormuş gibi görünür. Heyhat ki halkın en tehlikeli anı bu andır. Develeri unutmadın değil mi amiroğlu Abdullah? Anlatılanların etkisiyle sersemlemiş gibiydi kumandan. Silkelendi. Unutmadım, dedi, unutmadım. Develerin sabrını ve kinini. İyi, iyi, dedi halife Muaviye. Sabırla kini öğrendiğine göre bir de kılıçla ekmek vardır. Bu nedir ne değildir bilir misin? Amiroğlu Abdullah bilmez baktı. Kılıçla ekmek de önemlidir, dedi. Müminlerin emiri uzaklara bakarken zalim olabilmek için güçlü olmak şarttır. Yelkenlere rüzgarlar, zalimlere de güç yol açar. Ama ancak ve ancak gücünü paylaşabilirsen zalimliğini unutturabilirsin. Şu orduyu kat önüne, götür savaşların en kanlısına. Gık demeden ölür ve öldürür. Ama sonunda cebine bir şeylerin girmesini bekler. Halktan yoksul birisinin ellerini bağla ve kırbaçla. Eğer önüne ekmek koyabilmişsen sesini çıkarmaz. Yo, hem kırbaçlayıp hem de önündeki ekmeği almaya kalkışırsan, inan kumandan günün birinde saldırır üzerine. Kılıçla ekmeğin dengesi de budur işte. Kılıcını ancak halka vereceğin ekmekle bileyebilirsin. Onun gözü daha önce çıkardığın fermanlardan dolayı senin hurmalı sofralarında değildir. Onun aklı saraylardan arta kalacak ekmektedir. Bu durumdan yararlanabilirsem gör bak, Emeviler ne saltanat sürecek. Biz saltanat sürerken halka da çölde bir hurma ağacının gölgesini çok görmeyelim. Güneş öğleyi ardına, akşamı da önüne katmıştı. İkindi namazı vaktidir, dedi halife Muaviye. Sonra kolunun birisini havaya kaldırdı. Ordu durduğunda kolu gökyüzüne değecekmişçesine uzanan bir kılıç gibiydi. O gün dünyanın en acı çeken insanı Hazreti Ali oğlu Hazreti Hasan'dı. Ayrılacağı Kufe'de babasını öldürmüşler, halifeliğini elinden almışlardı. Şimdi de ev halkıyla ve kendisine bağlı bir avuç insanla uzun bir yolculuğa çıkacaktı. Kufe'den çöllerin bir ucu Medine'ye gitmek üzere hazırlıklar yapılırken canı kurumuş düşünüyordu. Şu dünya nasıl bir dünyaydı? Kufe şehrinde yaşayan insanlar mı böylesine şaşırtıcıydı? Yoksa dünya insanı mı böyleydi? Ya kendisi? Kendisi neden Muaviye'nin önünde eğilmişti? Önü gölgelendi ansızın. Başını yukarıya doğru kaldırdı. Kardeşi Hazreti Hüseyin'i gördü. Gel, şöyle yanıma otur dedi Hazreti Hasan. Küstürmek yakışır mı bizim gibi iki kardeşe? Hazreti Hüseyin gölgesini toplayıp ağabeyisinin yanına oturdu. Ne günlere kaldık dedi nutku kurumuş. Allah bu günlerimizi de aratmasın. Doğru, küs olmak bize yakışmaz. Ama Hazreti Ali'nin iki oğlundan birisinin Muaviye'ye biat etmesi de reva mıdır? Bilesin ki sana doğru uzanan gönül ağacımın dalları bu üzere kurumuştur ya ağabeyim. Hazreti Hasan elinin birisini uzatıp Hazreti Hüseyin'in omuzuna bıraktı. Yaralı bir kuşum ben dedi. Bir de sen sözlerinle yaramı deşme. Ben ve sen değiliz ya ağabeyim dedi Hazreti Hüseyin. Dedemizin babamızın gözleri üzerimizdedir. Bizler ki işte o gözlerle dünyaya bakmak zorundayız. Nasıl uzattın ellerini Muaviye'ye? Ellerimiz de gözlerimiz gibidir. Sen kendi elini değil, dedemizin babamızın ellerini uzattın o zalime. Her şeyi benden iyi bilirmişsin gibi konuşuyorsun Hüseyin dedi Hazreti Hasan. Gözler eller varsa atalarımızdan emanet saygı da olmalı aramızda. Ben biat ettimse korktuğumdan değil, kan akmasını, İslam'ın birbirini boğazlamasını istemediğimdendir. Bilirsin, Allah'tan başka kimseden korkmaz soyumuz. Pırıl pırıl gözleri, ak düşmüş sakalı, Selvi gibi boyuyla başını salladı Hazreti Hüseyin. Doğru söylersin dedi, korku bize göre değildir. Biz ki kimin torunları, kimin oğullarıyız. Ama unuttuğun, hesap etmediğin bir şey var senin. Neymiş o diye hüzünlü sordu Hazreti Hasan. Gelecek yani yarınlar dedi Hazreti Hüseyin. Sen geleceği bir an düşünmeden bugünü kurtarayım derken acılara gömdün bizi. Bugünler gelip geçer ama yarınlar kan akmasını kim ister ki? Ben hele ben ister miyim sanıyorsun? Ya Muaviye? Onun akıtacağı zafer kanlarının hesabını kim verecek? İnanmış insanların sayısı azaldıkça zorbalığın haksızlığı hakka dönüşmez mi? Zorba haklı olursa şimdi akacak kanların yanında ileride akacak kanlar denizde damla sayılmaz mı? Ya kurban olduğum? Hazreti Hasan şaşırmıştı. Kardeşinin söylediklerinde gerçek payı olabilir miydi? Bilemiyordu. Her şey karmakarışıktı kafasında. Ölecekti dedi. Masum insanlar ölecekti. Muaviye'nin halifeliği gelip geçici kardeşim. Ölünce halife gene bizlerden olacak. Hazreti Hüseyin'in yüreği daraldı. Ah ah dedi. Babamızı kim öldürttü? O hilenin zalimliğin kurbanı olmadı mı? Babamızı yüz yüze yenemeyince arkadan vurmadılar mı? Şimdi de oğullarını birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Zalime biat ettin sen ağabey. Bu yetmiyormuş gibi benden de istedin aynı biatı. Nasıl uzatabilirdim ellerimi ben Muaviye'ye? Bir çocuğa, bir ihtiyara, bir inanmışa değil el uzatmak. Diz çökerim önlerinde. Ama Muaviye'ye olur mu hiç? Hazreti Hasan günün karmaşıklığı, göçe hazırlanışın telaşıyla bağırdı. Ey kardeşim Hüseyin dedi. Bilseydim kan akıtmaktan bu kadar çekinmeyeceğini, halifeliğimden vazgeçer, Muaviye'ye biat eder miydim? Kan akıtmak isteyen biz değil, onlardır, dedi Hazreti Hüseyin. Bugün kanın ucu kurumuş gibi görünüyorsa da bu bir hiledir ağabey. Daha çok kan akıtmak için bir sindirme, bir oyalamadır. Neden daha çok kan akacak? Çünkü inanmış insanların sayısını azaltmak istiyor Muaviye. Bir inanmış insanın inancı binlerce insanın kanının akmasına engel olabilir. Ah ağabeyim, sen inanmış insanları küstürdün, sindirdin istemeyerek de olsa. Benden de aynı şeyi bekledin. Muaviye'yi biat etmeliydin diyorsun. Dedemizi, babamızı unutur mu oldun yoksa? Benim ölçüm şu, benden bir şey istendiğinde dedem nasıl davranırdı, babam nasıl davranırdı diye düşünürüm hep. Sen şu inanç pusulasını nerede kaybettin ağabeyim? Dedem Hazreti Muhammed Muaviye'nin önünde diz çöker miydi? Babam Hazreti Ali Muaviye'nin önünde diz çöker miydi? Hazreti Hüseyin'in bu son sözleri Hazreti Hasan'ı öyle bir ağlattı ki göçe hazırlanan kadınlar çocuklar şaşırıp kaldı. Hüseyin de ağlamaya başladı. Ama onun gözlerinden akan yaşlar ileride şu Kufe'ye çok yakın Kerbela'da akacak kanlar gibi kıpkırmızıydı sanki. Bu sıra bir ses duyuldu. Kervan yola çıkmaya hazır. İki kardeş ayağa kalktılar. Çöl bizi bekler dedi Hazreti Hasan. Çölden daha güç, daha amansız olan bir şey bizi bekler dedi Hazreti Hüseyin. Gözyaşlarını silerken atımız tökezledi. Nasıl bir attır tökezleyen ya Hüseyin diye sordu Hasan. Sen Muaviye'ye biat etmekle arka ayakları yere ön ayakları göğe değen dedemizin babamızın yücelttiği inanç atını tökezlettin vesselam dedi. Bu atı yeniden şaha kaldırmak için kim bilir ne cefalara katlanılacak. Kim bilir senin benim başıma ne belalar gelecek. Hazreti Hasan bu sözleri bindiği ata da yüklemiş gibiydi. Allah bizimledir ya kardeşim Hüseyin dedi. İşte ahdım olsun ki bu at yeniden şahlanacak. Hazreti Hüseyin başını salladı. Çok geç dedi. Atımızın başı bizim elimizde değildir artık. Muaviye zapt etmiştir onu. Sen ne dersen de Muaviye'ye biat etmeyecektin ağabey. Nasıl yürüdün o zalimin önüne doğru? Hiç düşünmedin mi ki bu yol üzerine dedemizin babamızın kemikleri sıralanmıştır? İşte sen bu kemiklere basa basa yürüdün sözün doğrusu. Yeter diye bağırdı Hazreti Hasan. Sözün sonuna ulaşamıyorsun bir türlü. Bak kervan hazırdır harekete. Atla atına da düşelim yola. Kendim için konuşmuş olsaydım sözüm çoktan düğümlenirdi dedi Hazreti Hüseyin. Ah çeken binlerce inanmışlar, inanmışlar adına konuşuyorum ben. Bağışla ve son sözlerimi de dinle. Evet, atalarımızın kemiklerine basa basa yürüdün sen. Uzaklardan bile duydum kemiklerin sızılı çıtırtılarını. Bir de beni sürüklemek istedin arkamdan. Allah'a şükürler olsun ki önümde uçurumlar açıldı, lavlar fışkırdı da sana yaklaşacağıma uzaklara doğru kaçtım. Haydi şimdi yola koyulalım artık. Kufe'de hem babamızı hem de inancımızı gömdük. Allah'ın selameti üzerimizde olur inşallah. Hazreti Hasan çevresine bakınıyordu. Kardeşinin yaralayıcı sözlerinden çok Kufelilerin kendisini nasıl da oldu bittiye getirdiğini düşünüyordu. Kervan çöllere yönelmeden kurşun gibi ağırlaşmış bedeninden tüyden hafif sesler duyuldu. Dünyadan ürktüm dedi. Gördüm ki her kim Kufelilere inanır o en sonu yenilir. Atalarına kardeşlerine karşı bile yenilir. Ey Kufeliler, neden inançlarınız böylesine dağınık ve ürkek? Neden işinize gelince inanç atına, işinize gelince de çıkar atına biner olmuşsunuz? Ya Allah, beni ve benden sonra Kufe'ye, Kufelileri düzene sokmak için gelecekleri koru. Sözlerinin sonuna ulaştığında Hazreti Hüseyin'e döndü. Ya Hüseyin dedi, ağabeyinin sözlerini yabana atma. İnanç atını kollaman doğrudur. Ama şu Kufelilerin bir de çıkar atı var ki, gün be gün daha bir semirip kişnemektedir. Her kişneyişinde de insan ruhundaki şeytanla selamlaşmaktadır. Günün birinde buraya inanç atını şahlandırmak için dönersen, dilerim şeytan atına binmişlerin tuzağına düşmezsin kardeşim. Haydi, çöller bizi bekler. Ya Allah! Gözler yaşardı. Eller bir şehirden çok bir insandan, ulu bir insandan ayrılmak üzereymiş gibi havada uçuşuyordu. Hazreti Ali de Kufe'den Medine'ye kadar uzanacak olan bu hüzünlü göçü mezarından izliyordu sanki. Hazreti Hüseyin bunu sezinlemiş gibiydi. Atını bir Medine'ye, bir Kufe'ye doğru koşturuyordu. Atın ön ve arka ayakları birbirinden öylesine ayrıldı ki, çıldıran at üzerindekiyle birlikte yere kapaklandı. Hazreti Hüseyin kendisine gelip sorduğunda bu yerin Kerbela olduğunu söylediler ona. Şam'da bayram vardı. Muaviye müminlerin emiri unvanıyla yüceltilmiş olarak ordusunun önünde Şam'ın caddelerinden geçerek sarayına doğru ilerliyordu. Bayram dinlerinin en görkemlisini andıran bu görünüşe karşın Halife Muaviye'nin yüreğinin orta yerinde kıvranan bir yılan vardı oysa. Neden? Neden en mutlu gününde böylesine acılar içinde kıvranır olmuştu halife? Sarayına varıp tahtına oturduğunda da acısı dinmedi. Oturduğu bir taht değil de sanki iğneli bir beşikti. Beşikten her sallanışında sesler duyuluyordu. Ama bu sesleri Halife Muaviye'den başkaca duyan yoktu. Biat için önüne gelenlere her elini uzattığında iğneli beşikten yayılan sesi duydukça sevinip gururlanacağına yüzünün rengi zehirlenmiş birisi gibi yeşilleniyordu. Ellerini birbirine çarptı. Sonra kolunun birisini havaya kaldırıp kalabalığın dağılmasını istediğini belli etti. Kalabalık bir solukta halifenin çevresinden silindi. Yapayalnızdı şimdi o. Derdine kimi ortak etmeliydi? Kim öldürebilirdi yüreğindeki bu yılanı? Kurnazlığıyla iyi kötü düşüncelerini karşısındakine, özellikle düşmanlarına belli etmemekle ün kazanmış Muaviye, aynı hüneri şimdi bu olayda da gösterebilecek miydi? Yeşilimsi yüzünde ansızın kırmızı beyaz güller açtı. Tez Mervan'ı bulup getirin diye bağırdı. Yüreğindeki yılanı öldürecek olanı bulmuştu. Mervan iki büklüm odasına girdiğinde başını salladı müminlerin emiri. Dik dur dedi. Gel hele şöyle yanıma otur. Sana bir sır vereceğim. Sırdaşım olanlar iki büklüm değil, iki cihanın da kibirlisi olmalı. Mervan sunulan yere oturdu. Gözleri hala korkuluydu. O da Muaviye'nin nasıl birisi olduğunu bilenlerdendi. Sanki birkaç kişiydi o. Kat kat olmuş, iç içe geçmiş bir kişi. Her defasında başkaca bir Muaviye. Ama hiçbir zaman yüz yüze gelindiğinde düşmanına bile düşmanıymış gibi davranmayan Muaviye. Öteki Muaviyelerin en üstünü, en beceriklisi, zehire batırılmış şeker gibi en aldatıcı olanıydı. Buyur dedi Mervan, ballı zehirden korkarcasına. Beni emretmişsin ya emirim. Çağırmamın nedeni çok önemli bir iş üzredir dedi halife. Mervan'ın gözlerinin içine baktığını belli etmeden. Önemli bir iş için seçilmiş olmamdan şeref duyarım dedi Mervan. Emret müminlerin emiri. Halife Muaviye'nin yüreğindeki yılan kıpır kıpırdı. Ama yılanlı yüreğini sezdirmeden konuştu. Bizler için önemli iş ne olabilir ki dedi. İslam'ın geleceği içindir her şey. Gördüğüm İslamiyet bölünebilir. Gönlüm İslam kanının bir damlasının bile akmamasından yanadır. Ama Hasan'ın varlığı büyük bir tehlikedir. Müminlerin emiri ya efendim dedi Mervan. Hasan biat bile etmiştir. Ama o ki Hasan, o ki Hüseyin gibi bir de kardeşi vardır. Demem şudur, Hasan öldürülecek, ölümü babasınınki gibi kanlı, apaçık olmaya. Nasıl? Nasıl yani efendimiz diye inledi Mervan. Zehirlenerek, yavaş yavaş eriyerek ölmeli Hasan.